Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Ordubehşt 1402, Hicri Kamer'i 17 Şevval 1444 ve Miladi 8 Mayıs 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Siyonist İsrail'in devlet teorizmi, ilahi önderler ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü. İran ile Umman Genelkurmay Başkanları bir araya geldi. İran Uzay Teşkilatı Başkanı Pars 1 ve Zafer 2 uydularını fırlatmaya hazır olacaklarını belirtti. Irak Koordinasyon Çerçevesi Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis suikastına 3 tarafın karıştığını belirtti. Çin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine olumlu tepki gösterdi. Ve Filistin Alimler Birliği, Şeyh İkrem Sabri'nin ifadeye çağrılmasını kınadı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefonda görüştü. Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmenin detaylarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Borrell, son dönemde ivme kazanan İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğini konuştuk. İran'ın bu işbirliğine devam etmesi gerekiyor dedi. Telefon görüşmesinde son günlerde İran'da idam edilen terör örgütü Endal Hareketi lideri Habib Esibet olarak bilinen Ferecullah Çap konusu ele alındı, öğrenildi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a giden İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Ummanlı mevkitaşı General Ahmet bin Haris el-Napani ile görüştü. Üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Maskat'ta giden İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Ummanlı mevkitaşı ile bir araya geldi. İran ve Umman arasındaki savunma işbirliğinin hızla ilerlediğini belirten Tümgeneral Bakri, Umman'ı uluslararası karma deniz tatbikatlarına katılmaya davet etti. Genelkurmay Başkanı Umman Sultanı olmak üzere Ummanlı yetkililerin İran'a desteğini takdir etti. Fars Körfezi'ni ve Batı Asya'yı dünyanın en hassas bölgelerinden biri olarak nitelendiren Tümgeneral Bakri, son yıllarda bu bölge kendilerini dünyaya ve bölgeye mutlak hakimler olarak kabul ettirmeye çalışan Amerikalıların da baskılarını olmuştur, dedi. Filistin meselesini İran ve İslam dünyasının en temel meselelerinden biri olarak nitelendiren Tümgeneral Bakri, Siyonist rejimin tüm toplumların baskısı altında olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler yükselişte dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Tahran'da düzenlenen İran Expo 2023 fuarına değinerek bu fuarda İran'ın en büyük 750 ihracat firması ürünlerini sergiledi ve 65 ülkeden 1200 tüccar ve ekonomi aktivisti katıldı dedi. Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Şam ziyareti sırasında İran ve Suriye arasında stratejik işbirliğine ilişkin kapsamlı belgenin imzalanmasına atıfta bulunarak 30 maddeden oluşan bölge, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik bir yol haritası niteliğindedir ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi sağlayabilir ifadesini kullandı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini ve bölge ülkelerinin anlaşmazlıkları çözerek bölgesel ilişkilerle yeni sayfa açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgesel işbirliğinin güçlenmesine tanık olmamızı temenni ederiz ifadelerinde bulundu. Kenani, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği ve ajansın kameralarının yeniden kurulması ile ilgili yayınlanan haberlere ilişkin olarak şunları söyledi. İran, Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti sırasında iki taraf arasında belirlenen yol haritası çerçevesinde hareket ediyor ve işbirliği sürecinin ilerlediğini düşünüyoruz. 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına değinen Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın üst düzey bir heyetin eşliğinde bu toplantıya katılacağını bildirdi. Tahran ve Riyad arasındaki anlaşma sonrası İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri hakkında Kenani şu ifadelerde bulundu. Ticari ve ekonomik alanda güzel atılımlar yaptık. İran ile Suudi Arabistan, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri ve İran ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkiler süresinde olumlu bir gelişme yaşandı. Bunlar İran ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu gösteriyor. İran ve bölge ülkelerinin ortak çıkarlarının güvence altına alınabileceği bir fırsat gördüğümüzde harekete geçeceğiz. İran, Riyad ve Cidde'deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarını yeniden açılması için hazırlıkların son aşamasına geldiğimizi ifade eden Kenani, İran heyeti Suudi Arabistan'da bulunuyor. Tarafların anlaşmasıyla en kısa sürede büyükelçiliklerin resmi olarak yeniden açılmasını temenni ederiz. Taahhüdümüzü yerine getirmekte ciddiyiz ve Suudi Arabistan'da bu ciddi iradeyi görüyoruz. Ancak iki ülkenin diplomatik heyetlerinin ilişkilerinin faaliyetlerinin yeniden başlamasına mutlaka temsilciliklerin faaliyet yapmasına bağlayamayız diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Uzay Teşkilatı Başkanı Pars 1 ve Zafer 2 uydularından fırlatılmaya hazır olacağını vurguladı. Profesyonel ve eksiksiz algılama uydularına giden yolda Pars 1 uydusunun bir görüntüleme uydusu olarak kullanılması, algılama uydularının tasarım ve yapımında ilk adım olarak kabul edilmektedir. İran Uzay Teşkilatı Başkanı Hasan Salariye, Pars 1 uydusunun ikinci numunesi son aşamalarda ve bu yıl fırlatılmak üzere İran Uzay Teşkilatı'na teslim edilecek dedi. Salariye sözlerine şöyle ekledi. Algılama uyduları alanında da Zafer 2 uydusu bu yıl fırlatılması planlanan son testlere de geçerek neredeyse teslimi hazır hale geldi.
İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd, hava savunma birliklerinin olası saldırılara karşı teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd, hava savunma birliklerinin olası saldırılara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirterek, tüm hava savunma sistemleriyle füzelerimiz düşmanın hata yapması durumunda sert ve pişman edici bir yanıt vermeye hazır dedi. Tuğgeneral Sabahi Ferd, İran'ın bugün hava savunma alanında bölgesel güç haline geldiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Siyonist rejim İsrail'in iddialarına tepki göstererek en ufak hatalarında Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz demişti.
Irak Su Kaynakları Bakanlığı Türkiye ve İran ile yakında su durumunu gözden geçirmek için özel bir teknik toplantı düzenlemek üzere anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Irak Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Raed El-Cahşami ihtilafların incelendiği ve Irak'ın talepleriyle etkileşime tanık oldukları Bağdat Su Konferansı oturum aralarında İran heyetiyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Raed El-Cahşami konu hakkında yaptığı açıklamada Türkiye'nin üst düzey teknik heyetinin de katıldığı bu konferansta Fırat Nehri'nde yaptıkları ziyareti, su kıtlığının etkileri ve Irak'ın su ihtiyacı hakkında bilgi sahibi oldular diye ekledi. El-Cahşami Türkiye ve İran'ın Irak'ın karşı karşı olduğu zorluğun ölçeğine ulan bağlılıkların diri getirdiklerine dikkat çekti. Irak Su Kaynakları Bakan Yardımcısı iki ülkenin delegasyonları ile yapılan teknik toplantıların su durumunu gözden geçirmek için yakın gelecekte özel bir teknik toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılması için gerekli koşulların sağladığını söyledi. Irak'ta yetkili Irak su durumunun değişeceğini göz önünde bulundurarak ilgili ülkelerle kalıcı bir anlaşmanın gerekliliğine ve anlaşmazlıkların çözümünü iletmiştir diye atıfta bulundu.
Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi Komitesi üyesi Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastına üç tarafın karıştığına işaretle bu şehitlerin suikastına ilişkin araştırma sonuçlarının yakında ilan edileceğini belirtti. Koordinasyon Komitesi liderlerinden Cabbar Avdi yaptığı açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Korgeneral Şehit Süleymani ve Haçlı Şabi komutanı eski yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis suikastına üç tarafın karıştığını belirtti. El Ahd Haber kanalı Koordinasyon Komitesi liderlerinden naklen verdiği haberde bu cinayete Amerika, Siyonist rejim ve iç uşaklarının doğrudan karıştığını belirterek bu mesele hakkında herhangi bir gecikmeye yer olmadığını ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Melbu Çavuşoğlu İran üzerinden geçen güzergah ile ilgili açıklama yaptı. Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Melbu Çavuşoğlu Antalya Ticaret Borsası'nda düzenlenen kent buluşmaları toplantısının konu oldu. Çavuşoğlu Türkiye'nin 5 adet LNG terminali olduğunu belirterek Amerika'dan Umman'dan da sözleşme imzaladık. Cezayir, Nijerya'dan 15 ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz. Terminallerde gaza dönüşürüp boru hattı ile gaz ticaretine ihracatına başladık. Bulduğumuz doğal gazımızın bir kısmını sisteme bağladık. Bu bizim için yeterli değil ama şimdiden gaz ticaretinde önemli ülke haline geldik dedi. Bakan Çavuşoğlu, orta koridoru ticaret olarak iyi kullanmamız lazım. Orta Asya ülkeleri ile Azerbaycan ile bunları çok iyi değerlendiriyoruz. İran üzerinden güzergah var. Doğu Batı orta koridoru Asya ile Avrupa arasındaki ticaret bakımından hayati derecede önemli. Buna kuzey-güney hattını da ekliyoruz ifadesini kullandı.
Amerika ve Kanada'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. Amerika'nın en batısındaki Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde bulunan sandıkların yerel saatle 21'de kapanmasıyla Kuzey Amerika'daki oy verme işlemi tamamlandı. Amerika'da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston başkonsolosluklarında Türk vatandaşları 9 gün boyunca oy kullanma imkanı buldu. New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa Türk evinin dışında New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde açılan ilave sandık merkezleriyle merkeze uzak bölgelerdeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırıldı. New York'taki başkonsolosluk binasına gelemeyen Türkler için kurulan ilave sandık merkezlerinde yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu. Amerika ve Kanada'daki Türk vatandaşları 29 Nisan 7 Mayıs tarihlerinde 9-21 saatlerinde istedikleri gün oylarını kullanabilirken New York Başkonsolosluğunca açılan ilave sandık merkezleri de toplamda 2 gün gurbetçi seçmenlere hizmet verdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konulan oy pusuluları Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini takdirle karşıladıklarını dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini takdir ile karşıladıklarını ve Arap ülkelerinin dayanışmasına destek verdiklerini belirtti. CRI Türkçe'nin haberine göre Wenbin şunları söyledi: Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesinin Arap ülkelerinin birlik ve beraberliğini güçlendirmesine, Arap dünyasının kalkınmasına ve canlanmasına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu aynı zamanda da Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına faydalıdır ve Arap ülkelerinin uzun vadeli çıkarlarına uygundur. Çin, Arap ülkelerinin birliğini ve kendini geliştirmesini her zaman desteklemiş ve Suriye'nin Arap birliğine dönüşünü aktif olarak desteklemiştir. Çin, ilgili taraflarla kendi kanalları aracılığıyla aktif olarak çalışmaktadır. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Çinli mevkidaşı Qin Gang'ın daveti üzerine yakında Çin'i ziyaret edeceğini belirten Wang Wenbin, Arap ülkelerinin dayanışmayı gerçekleştirmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Plasschaert'ı ağırladı. İki taraf çeşitli programlarda Irak ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğini ve bunun başarısının koşullarını geliştirme ve hazırlama yollarını görüştü. Es-Sudani, hükümetin krizleri ve sorunları çözme konusundaki kararlılığını faaliyete geçtiği günden bu yana uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak gösterdiğini ve hükümet programında öncelikler belirlediği için sorunların çoğunun çözümüne yönelik büyük bir adım attığını belirtti.
Amerika işgal güçleri Suriye'nin petrolünü yağmalamaya devam ediyor. Amerikan güçleri Suriye'nin El Cezire bölgesinden çalıntı petrol yüklü tankerler Irak topraklarına doğru çıkardı. Sana muhabirine konuşan yerel kaynaklar El Cezire enerji sahalarından çalınan petrolle dolu 44 tankerden oluşan Amerikan işgal güçlerine ait bir konvoy yasa dışı El Mahmudiye geçidinden çıkarak Kuzey Irak'taki işgal üslerine doğru yola çıktı dedi. Şam hükümeti Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı olarak nitelendiriyor.
Filistin Alimler Birliği bugün yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'nın hatibi ve Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Ekreme Sabri'nin tekrar tekrar ifadeye çağrılmasını, evine yapılan baskını ve belli aralıklarla Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasına maruz bırakılmasını kınadı. Filistin Alimler Birliği yaptığı basın açıklamasında İsrail'in işgal istihbarati tarafından sorgulama yapılması amacıyla ifadeye çağrılması suretiyle Şeyh İkrem'in Sabri'ye yönelik provokatif tutumunu kınıyor ve yadırgıyoruz ifadesine yer verildi. Açıklamada Şeyh İkrem'in Sabri'nin yaptıklarının dini ve ulusal görevinin gereklerini yerine getirmenin ötesinde bir şey olmadığı dile getirildi. Şeyh İkrem'in Sabri'nin müvekkili Avukat Halid Zebarika, işgal rejiminin onu ifadeye çağırmasının Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemini, dini ve ulusal görevlerin yerine getirilmesinin gereklerine vurgu yaptığı konuşması sebebiyle olduğunu dile getirdi.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin halkının NATO'nun Yugoslavya'da işlediği barbarca suçları asla unutmayacağını söyledi. NATO'nun 24 Mart 1999'da Yugoslavya'da başladığı hava saldırılarında 7 Mayıs tarihinde de Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğine 5 bomba atarak 3 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Wang, Çin halkı Amerika liderliğindeki NATO'nun barbarca suçlarını da asla unutmayacak. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından Amerikan önderliğindeki NATO, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Irak'tan Afganistan'a, Libya'dan Suriye'ye, dünyanın her yerinde defalarca çatışmaları alevlendirdiği ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca NATO'nun bir yandan kendisine bölgesel bir savunma ittifakı olarak gösterdiğini, diğer yandan sürekli olarak bölgesel gerilimleri artırdığını ve düşmanlıkta yarattığını da dikkat çekti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşecek. Avrupa Birliği Komisyonu Baş Sözcüsü Erik Mamer, von der Leyen'in yarın Kiev'i ziyaret ederek Zelenskiy ile görüşeceğini ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini yenileyeceğini söyledi. Ziyaretin 9 Mayıs Avrupa Günü'nde yapılacağına dikkat çeken Mamer, bu seneden itibaren Ukrayna'nın da bu günü kutlayacağına yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Rusya, Ukrayna geleninde başkent Kiev'i de hedef alan yaygın bir saldırı dalgası başlattı. Moskova'nın eski Sovyet Birliği'nin Nazi Almanya'sının yenmesinin yıl dönümünün kutlandığı zafer günü için hazırlandığı sırada gerçekleştirilen saldırı büyük yıkım ve yaralanmalara da sebep oldu. Ukraynalı yetkililer Kiev'e yapılan saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Ve İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gün gerçekleştirilen Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni sırasında düzenlenen monarşi karşıtı protestoda 52 kişi gözaltına alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Suudi Arabistan anlaşmasının etkilerini göstermesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz haftalarda Pekin'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmanın etkileri giderek kendini gösteriyor. Ancak bu anlaşmanın en önemli etkilerinden biri, Siyonist rejim İsrail'in Batı Asya bölgesi ve Müslüman ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabaları hakkında olabileceği düşünülüyor. Abraham Anlaşması olarak bilinen Korsan rejim ve Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme anlaşması, eski Amerika Başkanı Donald Trump hükümetinin Siyonistler adına uyguladığı bir projedir. Trump hükümetinin bu proje aracılığıyla Arap ülkeleri ve Siyonist İsrail normalleşmesinde yeni bir süreç başlatmaya çalıştı. Bu proje Trump yönetiminin iki devlet çözümünü rafa kaldıran 100 yılın anlaşması planının bir parçasıydı. Yüzyılın Anlaşması ya da Yahudi Halk Devleti planında İsrail ile normalleşme, Filistin sorununun çözümünde bir ön şart olarak yer alıyor. Tel Aviv ile yeni normalleşme sürecinde Suudi Arabistan, Abraham Anlaşması'nın en önemli ülkesidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Bahreyn, Sudan ve Fas, yeni süreçte Siyonist rejimle resmi ilişkilerine başlamış olsa da Suudi Arabistan bu gruba katılmadı. Birçok analiste göre Siyonist rejim İsrail ile gizli ilişkileri olan Suudi Arabistan'ın yeni süreçte bir Arap ve İslam ülkesi olarak Tel Aviv ile normalleşmeye girmemesi halinde ilk dört ülkeden sonra İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi bekleniyordu. Suudi Arabistan'ın hava sahasını Siyonist İsrail'e ait yolcu uçaklarına açmasına ve Suudi havalimanlarından işgal altındaki bölgelere uçuşlar gerçekleştirmesine rağmen Tel Aviv ile Riyad arasındaki ilişkiler henüz normalleşmedi.
Son dönemlerde Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme yolunda olduğunu bildiren Batı'nın bölgedeki müttefik ülkelerine ait medya grupları Suudi Arabistan Krallığı ile Muhammed bin Salman tarafından her an Siyonist İsrail ile bir normalleşme anlaşması imzalanabileceğini vaat ediyordu. Böyle bir durumda ise aniden Çin'in Arap buluculuğunda Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti'nin anlaşması ve bu çerçevede diplomatik ilişkilerine yeniden başlatması herkesi şaşırttı. Tahran-Riyad anlaşmasının akla getirdiği ilk spekülasyon, Suudi Arabistan'ın izlediği yoldan saparak bölgede yeni ittifaklara da yöneldiği oldu. Bu görüşten Suudi Arabistan'ın bölgesel politikasının değiştiği ve Riyad'ın Amerika karşıtı akımına yönelmesiyle birlikte Siyonistlerle ilişkileri normalleştirme planının çıkmaza girdiği sonucunu çıkarabiliriz. Öte yandan Riyad, Suriye, Irak ve Lübnan krizi gibi diğer bölgesel meselelerde Batı'nın safında yer alıyordu. Batı'nın bu ülkelerle ilgili planları başarısız olması, Suudi Arabistan'ın pratikte yalnız kalmasına yol açtı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bu durumdan çıkabilmesi için İran liderliğindeki direniş ekseniyle uzlaşmaya ihtiyacı vardı. Suriye ve Irak'ta yaşanan krizlerden ders alan Suudi Arabistan, Batı'nın tek taraflarına karşı bölgede ortaklarını çeşitlendirmesi gerektiği sonucuna vardı. Sonuç itibariyle Arabistan ile İran arasında imzalanan anlaşmanın ardından Riyad-Tel Aviv normalleşmesi konusunun çıkmasa girdiği gözüküyor ve şimdiki durumda bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile belli değil. Ayrıca Muhammed bin Salman bu konuda çeşitli engellerle karşı karşıya. Vahabi dini çevreler ile Suudi toplumunun Tel Aviv ile normalleşmeye karşı çıkması, normalleşmenin resmi açıklanmasının ardından Amerika'nın desteğine olan güvensizlik, İslam ülkelerinin tepkisi normalleşmenin Riyad'ın önceki Filistin yaklaşımı ile uyuşmaması ve çatışma endişesi ise Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşmesini erteleyen konulardır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu ve eşinin yolsuzluk dosyaları ve devam eden itirazlarla ilgili. İşgal edilen Filistin toprakları geçen Ocak ayından itibaren Netanyahu'nun yeni kabinesinin kurulduğu günden beri başbakan ve kabinesine karşı eşi görülmeyen itirazlar ve protesto eylemlerine sahne olmakta. Dün de 18. haftada yeni geniş çaplı protesto eylemleri düzenlendi. İşgal topraklarındaki itirazların esas nedeni Başbakan Benjamin Netanyahu ve eşi ve bazı kabine üyelerinin yolsuzluk dosyalarıdır. Netanyahu'nun hakkında 4 yolsuzluk dosyası bulunmakta. Bu dosyalar 4 senedir Siyonist rejim İsrail yargısının masası üzerinde duruyor. Bu dosyalar medyada 1000, 2000, 3000 ve 4000 dosyaları olarak biliniyor. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu bu dosyalarda rüşvet vermek, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, sahtekarlık ve ihanet ile suçlanmakta. Başbakan eşi Sara Netanyahu da kocasının konumunu kötüye kullanma ve devlet kaynaklarını kişisel olarak kullanmakla suçlanmakta. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, babasının bakım hizmetleri parasını kabinenin cebinden öderken, işgal edilen Filistin topraklarında yaşayanlardan en az 360 bini hastalıklarının tedavisi için gereken ilaçları temin edemiyor. Ayrıca Siyonist Rejim Adalet Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Sara Netanyahu hakkında hazırlanan iddianamede kendisinin 3 sene boyunca kamu malından 350 bin şikel lüks lokantalarda yemek siparişi için harcamakla suçlanıyor. Oysa Başbakanlık konutunda çalışan resmi aşçı var ve güvenlik ve protokol gerekçelerinden dolayı dışarıdan yemek sipariş vermek yasaktır. Korsan rejim başbakanı Benjamin Netanyahu geçen sene kendi ve eşi hakkındaki yolsuzluk dosyalarını kapatmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak başarılı olamadı. Siyonist rejim İsrail yargı sistemi Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasına engel olmasa da bu dosyaları kapatmayı da kabul etmiş değil.
Buna göre Netanyahu Aralık 2022'de yeniden başbakan olduktan sonra yargı sisteminde reform paketini gündeme getirmek suretiyle yargıyı zayıflatmaya ve kabine ve kenesetin yetki alanını artırmaya gayret gösterdi. Bu yaklaşım ancak işgal topraklarında geniş çaplı protesto eylemlerine de yol açtı. Çünkü eylemciler Netanyahu'nun bu tasarıyla kendi ve eşi hakkındaki yolsuzluk dosyalarını kapatmaya çalışana inanıyorlar. İşgal edilen Filistin topraklarında yaşayan yüz binlerce İsrail'in katılımı ile haftalarca düzenlenen protesto eylemlerinin ardından Netanyahu sonunda yargı değişikliğine ilişkin tasarıyı iptal etmeden askıya almak zorunda kaldı. Buna rağmen protesto eylemleri yine devam etmekte. Nitekim bu hafta da işgal toprakları yoğun protesto eylemlerine sahne oldu. Bu kez ancak eylemciler yargı reformunun iptal edilmesine ilaveten Benjamin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu da bırakmasını istiyorlar. Son gelişme olarak Siyonist rejim kabinesi yargı danışmanı Gali Baharov Miray yaptığı açıklamada Netanyahu'nun usulsüzlüğü itiraf etmeyi kabul edip suçu kabul etme mekanizmasının kendi dosyasının kapatılması için kullanması halinde savcıların Netanyahu'yu bekleyen hapis kararından vazgeçeceğini ifade ederek Netanyahu'nun itirafta bulunduktan sonra emanete ihanet suçlaması ile yargılanacağını ancak rüşvet suçlamasının düşeceğini ve buna göre siyasi arenadan çıkacağını kaydetti. Netanyahu'nun tavırları şimdiye kadar yargı sistemine baskı yapmak ve hakkındaki suçlamaları da inkar etme yönünde olmuştur ve üstelik Netanyahu'nun işlediği suçları halen kabul edecek gibi görünmüyor. Benjamin Netanyahu ise iktidarı kaybetme pahasına hapis cezasından kurtulmayı tercih edeceğine dair hiçbir gelişmede göze çarpmıyor. Ancak halkın baskısı ve yüz binlerce kişinin de katılımıyla düzenlenen protestolarının devam etmesi bu senaryonun gerçekleşmesine yol açabileceği ihtimali kuvvetle devam ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'de yapılacak seçimlere ilişkin gündemi değerlendirmek istiyoruz. Özellikle çıkan son haberleri ve durumu bu konuyla ilgili uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktarmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Karamollaoğlu bizim derdimiz ille de mevkiye bir makama gelmek, bir takım imkanlara kavuşmak değil dedi. Ve yine de bu başlıklardan biri de seçime ilişkin Türkiye milletvekilinden geldi. Parlamento milletvekili Biden Erdoğan'ın düşmanlarını destekliyor şeklinde açıklamalar geldi. Hükümet tarafından özellikle İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada özellikle Sayın Süleyman Soylu, Batılılar Türkiye'de bir siyasi darbe peşindeler seçimlerle ilgili bazı yorumlarda bulundu. Buna paralel olarak da muhalefette bir takım yine rekabetler ve vaatler gündemde sıcaklığını koruyor. Millet İttifakı'nda şimdi özellikle ekonomik planla ilgili nasıl bir planların gelecekte uygulanabileceği konuşuluyor. Ve daha genel bir anlamda şimdi anketlere göre Türkiye'de acaba nasıl bir seçim düzenlenecektir? Kimi uzmanlara göre çok zor bir seçim olacaktır bu. 1-2 puan farkla da olsa yine de Türkiye'de tehlikeli durumlara neden olabilir kargaşalar vesaire. Şimdi biz bugün sohbetimizde bunları dikkate alarak durumu değerlendirmek istiyoruz seçim gündemine ilişkin. Uzman konuğumuz Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Fırsat verdiniz. Dinliyorum, buyurun.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ben genel olarak yani başlıkları girişte de ifade ettiğim üzere çeşitli aslında haberler ve manşetler var konuyla ilgili. İster muhalefet cenahından olsun veya hükümet cenahından birbirlerine karşı bazı aslında tabiri caizse ithamlarda da bulunuyorlar. Şimdi eğitimde ister medyatik alanındaki çalışmalar olsun, rekabetler olsun veya kendi aralarındaki o ittifakın içindeki bazı anlaşmazlıklar vesaire. Siz bu 2023 seçimlerini nasıl buluyorsunuz? Tahminler var. Demin ifade ettiğim üzere bu zor bir seçim olacaktır. Özellikle Sayın Erdoğan'ın 20 küsur yıllık geçmişine ve karnesine bakıldığında ekonomide pek başarılı olmadığı söyleniyor. Siz bu seçimleri nasıl bir seçim buluyorsunuz Türkiye vatandaşları için efendim?
Ben de izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı seçimler memleket için temenni ediyorum ve halkımızdan, insanımızdan da seçim ile ilgili medeni davranmalarını, medeni bir tavır sergilemelerini ve çatışmalara, provokasyonlara fırsat vermemeleri ve gerginliği tırmandırmamaları konusunda yani tavsiyelerimi dile getiriyorum. Yani hakikaten biz burada Avrupa'da görür seçim olduğu zaman, seçim olduğu gün dışarıdan biri geldiği zaman seçim mi değil mi fark edemez. Yani genelde de mektuplarla oylar gidiyor. Ama Türkiye'de cenahlaşma, kutuplaşma, tırmandırma kasıtlı olarak bu yapılıyor. Siyasiler halkımızı çok kötü bir şekilde yönlendiriyorlar. Yani kutuplaştırma açısından hakaret, ihanet, iftira. Yani bazen mesela dinliyoruz yani din, Allah, peygamber, namus, vatan, bayrak her şey kullanılıyor. Aslında yani o memleketin insanları, herkes vatanı da, milleti de, toprağı da seviyor. Dindar olanlar var, seküler olanlar var ama Allah aşkına din, iman, efendim söyleyeyim, Allah, peygamber ve bu işleri bulaştırmasınlar yani seçimlere. Bu efendime söyleyeyim bizim için kabul edilemez. Diğer taraftan tabii ki 20 senelik bir hükümet var. Yani Avrupa'da hiçbir hükümet 20 sene sürmemiştir. Bu 20 senenin efendisinin getirdiği bir yük var. Tabii ki bu 20 sene içerisinde başarıları oldu hükümetin, başarısız olduğu alanlar oldu ama en önemli başarısız yani politik, dış politikada büyük bir başarısızlık yaşandı, bunu kabullenmek lazım. Büyük bir başarısızlık var. Son 3-4 sene içerisinde ekonomik efendime söyleyeyim sıkıntılar. Onun için ben propagandalara baktığım zaman hükümet cenahı daha fazla işte askeri alanda, savunma alanındaki başarılarını ön plana çıkarıyor. Bu başarılar var yani inkar edilemez. Efendim yeni işte arabalardır, keşfiyatlardır, altın, petrol, gaz vesaire keşfiyatları yapıldı, şu bu. Tabii bu arada şu soru hemen gündeme geliyor ya, bu iki ay içerisinde neden bunlar oldu da 20 sene içerisinde olmadı? Öte yandan tabii ki muhalefet kanadı ise şey sürüyor, ileri sürüyor yani. Ekonomik sıkıntılar, dar gelirlilerin durumu ve fakirleşme, bu da bir gerçektir. Ama öte yandan bir güven sorunu da vardır. Çünkü altılı masa bizim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde koalisyon hükümetlerin çok acı tecrübeleri olmuştur. Millet bilhassa orta yaşlı ve yaşlılar yani bu tecrübeleri iyi hatırlıyorlar. Yani bu masa, altılı masa, harz edelim seçimleri kazandığı takdirde ne şekilde götürecek, yürütebilecek mi? Geçmiş koalisyonlara baktığımız zaman ikili, üçlü koalisyonlar pek fazla başarılı olamamıştır. O da nedenine gelince yani o medeni ahlak, medeni siyasi ahlak hakikaten yoktur. Avrupa'da ben 25 senedir buradayım, hep koalisyon olmuştur ama çok medeni bir şekilde. Diğer taraftan bizim Cumhurbaşkanı yani öyle bir şekilde hitap ediyor ki yani sanki Cumhur'un başkanı değildir, belli bir partinin başkanıdır. Yani bu hoş bir şey değildir. Bu sen millete hitap ediyorsun ve insanlar baştakilerinin dini ahlakı üzerine yetişirler. Hakaretler, ihaletler, saygısızlıklar karşı taraftaki yani 15 milyon 20 milyon insanın oyunu almıştır. Ve her iki taraftan, her iki cenahtan da hakikaten yani politik söylem, politik ahlak, politik seviye çok çok çok düşük. Bu kabul edilemez memleket için. Hayırlı uğurlu olacağını tahmin etmiyorum. Seçimden sonra ne olacak? Batı müdahale ediyor. Batı da şaşırmış durumda. Çünkü bir taraftan Batı ekonomik olarak yıpranmış, zayıf veya istikrarsız bir Türkiye'yi istemiyor. Çünkü istikrarsız bir Türkiye, sorunlu bir Türkiye Avrupa için yük olur. Avrupa bunu çok iyi biliyor. Bir taraftan Suriye, Irak, Orta Doğu'daki zaten yükü çekiyor. Kuzey Afrika'daki, Afganistan'da tutun ta Kuzey Afrika'ya kadar. Öte yandan buna bir Türkiye'nin de eklenmesi ve göç dalgaları, insanların bu tarafa gelmeleri Avrupa'yı ciddi bir şekilde bu sıkıntıya sürecektir. Öte yandan Erdoğan'ın bazı politikaları, bazı yanlış çıkışları, Suriye ve Irak'taki işte gruplarla Türkiye Cumhuriyeti'nin irtibatları, son dönemde de geri dönüşler yapmaları, Ukrayna Savaşı'nda sergilemiş olduğu tavır. Bence Ukrayna Savaşı'ndaki tavrı normaldi, makul bir tavır izledi. Yani evet. Tarafsız kaldı ama Avrupa bu tarafsızlığı kabullenemiyor. Çünkü bu tarafsızlık Avrupa için büyük bir külfete sebebiyet vermiştir. Biden iktidara geldiği günden beri bu hükümetle pek fazla iyi olmadığını gösterdi. Hükümet de batı diyor, işte biz batı karşıyız ama öte yandan Türkiye'de yani 20'ye yakın şimdi Amerikan üssü ve askeri merkezi şu bulunmaktadır. Yani bu edebiyat fazla inandırıcı değildir. İbrahim Kalın Amerika'ya gitti, fazla efendime söyleyeyim ilgi görmedi. Yani gönderdi Amerika'ya adamını, mesaj vermeye çalıştı. Öte yandan Rusya, Çin, İran, Avrupa basınında bunlar işte Erdoğan'ı destekliyorlar şeklinde veya Erdoğan'ın gelmesini istiyorlar. Bilmiyorum İran'daki politika nasıldır ama her halükarda Çin ve Rusya Erdoğan'ın kalmasını istiyorlar Türkiye ile, yani Erdoğan'ın Türkiye'si ile daha iyi işbirliğine bulunacaklarını evet. düşünüyor ama bence Kılıçdaroğlu da gelse değişen bir şey olmaz. Çünkü Kemal Atatürk döneminde biz biliyoruz ki Lenin'den gelen yardımlarla Kemal Atatürk bir taraftan komünizm en büyük düşmandır diyordu. Öte yandan en büyük desteği komünistlerden gördü İstiklal Savaşı'nda.
Evet.
Rusya ile ilişkilerimiz, irtibatımız zaten bir hükümetin değişmesi de değişmez. Çünkü derin bağlar var. Karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılıklar var, ihtiyaçlar var. Onun için ben yani Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle şahsen yani büyük bir ihtimalle muhalefet seçimleri kazanabilir. Çünkü halk yani muhalefeti istediğinden değildir ama ekonomik politikalar, fakirleşmeler ve bir de rüşvet ve yolsuzluklar milleti çok efendime söyleyeyim bıktırmıştır. Ama bu altılı masanın da ne kadar götürebileceği konusunda benim ciddi kuşkularım var. Yani 1,5 sene, 2 sene içerisinde tekrar bir erken seçime gidileceği kanaat.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konusu Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'in Beşar Esad'ın Arap Liderler Toplantısına katılabileceğini vurgulaması, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Moskova'nın Suriye'nin Arap Birliği çalışmalarına yeniden dahil olmasını memnuniyetle karşıladığını, bu adımın bölgedeki atmosferin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını söylemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde ise Mısırlı parlamenterin Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Mısır parlamentosu milletvekili Mustafa Bekri, Russia Today'e verdiği bir röportajda, Arap Birliği'nin Suriye'yi bu bölgesel yapıya geri getirme kararının umut verici olduğunu vurgularken, bu dönüşün Şam hükümeti için büyük bir zafer olduğunu belirtti. Şam'ı bu birliğe geri getirme kararı için çok geç kalındığına değinen Mısırlı milletvekili şunları söyledi. Suriye'ye saldırıya uğramış ve hala bu ülkeyi ve halkını hedef alan ve güvenliğini tehdit eden çeşitli komplolara maruz kalan aktif bir Arap ülkesidir. Suriye'ye yönelik komplodan en çok Siyonist İsrail, Amerika ve terör örgütleri yararlandı. Arap Birliği tarafından yapılan açıklama bu gerçeklerin farkında olduğunu göstermekte. Arap ülkelerinin ulusal güvenliği için duyulan endişeyi ve Suriye'deki siyasi sürecin terörizm, komplo ve dış müdahaleden uzak bir şekilde korunmasına dayanmaktadır. Arap Birliği Konseyi 7 Mayıs Pazar günü Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri Başkanlığında bakanlar düzeyinde olağanüstü bir toplantı düzenleyerek Suriye'deki gelişmeleri ve bu ülkenin Arap Birliği'ne dönüşü konusunu görüştü. Bu görüşmenin ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed El Sahaf şu açıklamalarda bulundu. Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları bugün Kahire'de yaptıkları toplantıda Şam'ın Arap Birliği'ndeki yerine dönmesi konusunda fikir birliğine vardı.
İttilat gazetesinde Türkiye'nin Kuzey Irak'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ülkesinin Batı ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Batı'nın Ukrayna'yı çeşitli silahlarla donatmasına rağmen Rusya'nın daima bu krizi çözmeye çalıştığını vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken Cevan gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısının İran'ın dış ticaretiyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı komşu ülkeler, Asya ülkeleri, Afrika ve Latin Amerika'nın ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek için 13. hükümetin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakanı Yardımcısı Mehdi Seferi, Tahran'da düzenlenen İran'ın ihracat yeteneklerinin 5. sergisinin açılış töreninde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bu etkinliği düzenlenmesini verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, bu sergide 700'den fazla İranlı şirket ve holdingin petrokimya, gıda endüstrileri de dahil olmak üzere 12 sanayi ve hizmet alanında ihracat başarılarını ve üretim yeteneklerini sergilediklerini belirtti. Seferi söz konusu serginin düzenlenmesinin İran'ın 13. hükümetinin ihracatçılara özellikle de bilgi tabanlı şirketlere verdiği desteği gösterdiğini söyledi.
Tahran Radyosu
Camı Cem gazetesinde ise 34. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'na dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
34. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı sözcüsü bu etkinliğin uluslararası bölümünde 40'tan fazla ülkeden 100'den fazla yabancı yayıncının yer aldığını duyurdu. Söz konusu yetkili 7 Mayıs Pazar günü düzenlenen 34. Uluslararası Tahran sergisinin basın toplantısında şunları söyledi. Bu yılki kitap fuarının etkinliklerinden biri de kitap fuarına katılan kitapçılar ve yazarların internet sitelerinden eserlerini halka sunabilmeleridir. Sözcü sergide 40'tan fazla ülkeden yayıncının yer alacağını kaydederek şöyle dedi. Yabancı Yayıncılar Komitesi bu yıl 2015'ten 2023'e kadar kitap sunan 100'e yakın yabancı yayıncıyı ağırlayacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Siyonist rejimin devlet terörizmi.
Muhterem dinleyiciler, Siyonist rejimin devlet terörizmi isimli programımızın ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Devlet terörizmi tanımı izdihama düşürücü bir tanımdır. Günümüzde terörizmin kelimesinin Birleşmiş Milletler'e üye olan tüm ülkelerin fikir birliğine vardıkları bir tanımı yoktur. Devlet terörizmi tanımı bir ülkenin başka ülkelerdeki dehşet verici eylemlerini anlatmak için kullanılmaktadır. Daha geniş anlamda devlet terörizmi hedef devletin ya da hakim gücün zayıflatılması ve yok edilmesi için terörist eylemlerde bulunulması ya da askeri hareketlerin desteklenmesi demektir. Tarihsel olarak bu tanımın kökleri Yunanistan ve Fransa'yı işaret etmektedir. Çünkü bu iki devlet kendi hükümetlerini kalıcılaştırabilmek adına vahşilik yapmaktalardı. Eski Sovyetler Birliği'nde de Stalin tarafından kullanılmıştı ama Siyonist rejimin 1948'de kurulmasının ardından devlet terörizmi tanımı daha belirginleşerek küresel ve siyasi edebiyatta kendine yer buldu. 20 ve 21. yüzyıllarda terör ve terörizm kelimelerinin kullanımı önceki yüzyıllara göre yükselişe geçti. Bunun nedeni de bir ülkedeki farklı grupların vahşice çatışması ya da farklı bir ülke, grup ya da kişi tarafından hedef ülkeye yıkıcı faaliyetlerde bulunulmasıdır.
Siyonist rejimin devlet terörizmin kurbanlarından biri İran'dır.
Bazı uluslararası araştırmacılara göre bir devlet, İş işlerini düzenlemek için terörist eylemler gerçekleştiremez. Bazı araştırmacılara göre bir devlet terörist değildir ve olamaz. Bu iki grubun şüphelerine cevap alarak zikredilen araştırmalar düşündürücüdür. Günümüzde terörizm konusunda teori öne sürenlerin birçoğu bir devletin terörist olabileceğini söylemektedirler. Bir ankette acaba iktidar sahiplerinin doğrudan uyguladığı güçlere terör ve terörizm etiketlemesi yapılabilir mi? Sorusuna verilen cevapların %80 altında yapılabilir cevabı alınmıştır. Terörizm devleti, bazı devletlerin kendi siyasi amaçlarına ulaşmaları ve muhalif fiziki güçleri ortadan kaldırmaları isteği nedeniyle bilgi ve güvenlik ağları oluşturmaları ile başlamıştır.
İngiltere Kent Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası Ruth Blackell'in tanımına göre devlet terörizmini 4 asıl unsur oluşturur. Birinci unsura göre devlet korumakla yükümlü olduğu kişileri bilerek kızdırırsa ve bu doğrultuda hareket ederse terörizm devletidir. İkinci unsur devlet ya da devlete yakın güçler tarafından orantısız güç uygulanmasıdır. Üçüncü unsur, kurbanı tanıyan veya hedefte olan kişileri korkutmak amacıyla tehdit etmek veya bu doğrultuda hareket etmektir. Son unsur da karşı tarafın mecbur kalıp bazı davranışlarını değiştirmesidir.
İşgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail rejiminin kurulmasının ardından bu yalancı rejim düşmanlarıyla karşı karşıya geldiğinde devlet terörizmini kendi stratejilerinden biri olarak benimsedi. Foreign Policy dergisi 22 Ocak 2022'de yayınladığı makalede Siyonist rejimin terör uyguladığı bilim insanları ve direniş cephesi yetkililerini konu aldı. Amerikan girişimcilik enstitüsünün yüksek üyesi Daniel Pletka bu makalede şöyle yazmıştır. 11 Eylül 1962'de Alman füze bilim insanı Heinz Krug, Münih'teki ofisinden kaçırıldı ve bir daha gören olmadı. Krug birkaç eski asker gibi Almanya füze projesinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır devletine çalışıyordu. Yani bu ihtilastan önce iki kez İsrail'le savaşan ülkeye çalışıyordu.
Tahran Radyosu.
Pletka sözlerinin devamında şöyle diyor. Terör uzun süredir İsrail mühimmat deposunun bir eşyası haline gelmiştir. 1948 yılında İsrail kurulurken Lehi örgütünün bir üyesi Birleşmiş Milletler müzakere görevlisi olan Konflok Bernardi'yi terör etti. Bu terörist örgütün içinde Isaac Shamir de vardı. Isaac Shamir sonradan İsrail elebaşı oldu. Shamir Domeklas hareketine de katılmıştı. Domeklas hareketi İsrail rejimine bağlı Mossad tarafından sır gibi yürütülen ve 1962 yılında Almanyalı bilim insanları ve teknisyenlerini hedef alan hareketti. Daha önceden Almanya füze projesinde çalışan Heinz Krug gibi bilim insanları hedef alınmıştı.
Daniel Pletka yine bu makalede belirttiğine göre İsrail'in düşman gördüğü tarafın yüksek rütbeli rehberlerini öldürmesi sadece taktiksel bir hareket değildir. Bu İsrail'e göre mantıklı olan yoldur. Aslında devlet terörizmi Siyonist apartheid rejiminin bir parçası haline gelmiştir. Filistinliler herkesten daha fazla Siyonist rejimin devlet terörizmine kurban gitmişlerdi. Filistin İslami Cihat Hareketi kurucusu Fethi Şagagi'nin 1995 yılında terör edilmesi bu hareket için yıkıcı bir etkiye sahip olmuştur. Bundan birkaç ay sonra da Hamas yetkililerinden Yahya Yaş, İsrail'in karmaşık bir terör saldırısına kurban gitmiştir.
Devlet terörizmini dahili ve uluslararası olarak ikiye ayırmak mümkün. Devlet organlarının direkt müdahaleleri sonucu gerçekleşen dahili devlet terörizmi en ölümcül terörizm sayılmaktadır. Bu yöntemde devlet vatandaşlarını mecbur bırakmak ve emirlerine itaat etmek amacıyla hükümetin siyasi hamleleriyle vatandaşlarına vahşet duygusunu aşılamaktadır. Uluslararası devlet terörizminde ise bir devlet başka bir ülkenin sınırları içerisinde olan devlete karşı oluşan kızgınlık oluşturup gözlemler ve müdahale eder. Diğer bir deyişle bazı devletlerin doğrudan veya dolaylı yolla terörist grupları desteklemesi uluslararası devlet terörizmidir. Bu destek mali şekilde, korumacı şekilde ya da eğitim şeklinde kendini gösterebilir. Bu gruba örnek olarak Amerika'nın Irak, Suriye ve Afganistan'da DAEŞ teröristlerini desteklemesini örnek verebiliriz.
Siyonist rejim, iç ve uluslararası devlet terörizmlerinin aşikar örneğidir. Bu kanun dışı rejim, işgal karşıtı güçleri ve hatta Filistin topraklarında yaşayan rejim karşıtı Yahudileri de terör edilecek hedef olarak görmektedir. Daha anlaşılır bir biçimde söyleyecek olursak, terörü bir bastırma yöntemi olarak kullanmaktadırlar. Bu rejim, belirlediği kişileri diğer ülkelerde terörizmi gerçekleştirmek adına eğitmektedir. Hem mali hem de diplomatik anlamda desteklemektedir. Siyonist rejim, muhalifleriyle karşı karşıya gelmekten aciz olduğu için bu yöntemleri kullanmaktadır.
Müzik Değerli dinleyiciler, Siyonist rejiminin devlet terörizmi isimli sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı www.parsude.il'den takip edebileceğinize, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@devriyes.idib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet ve velayet semalarının parlayan yıldızlarından İmam Hadi aleyhisselamın siyerini ve uygulamalarını gözden geçirmek istiyoruz.
İmam Hadi aleyhisselam kameri 212 yılının Zilhicce ayının ortasında İslam peygamberinin Pak Ehli Beyti'nin odağında dünyaya geldi. Bu evin babası İmam Cevat aleyhisselam idi. İmam Hadi aleyhisselam annesi hakkında ise şöyle buyuruyor. Benim annem haklı, ariftir. Annem cennet ehli olan ve seçkin özelliklere sahip olan biriydi. Yüce Allah onun varlığını halis hale getirdi ki şeytan içine nüfuz edemesin ve ona yaklaşmasın. Annem uyumayan Allah'ın gözünde yüce konuma sahiptir. Annem hiçbir hata işlemezdi. Zira dürüst ve iyi ve salih annelerin hepsi böyledir.
Kuşkusuz anne ve baba, başarılı ve dengeli bir ailenin kurulması ve şekillenmesinde belirleyici rol ifa eder. Ve bu yuvada yetişen ve büyüyen evlatlar da özel özelliklere kavuşur. Kur'an-ı Kerim her ferdinin arzusu ve ülküsü, takva ve erdem olan böyle bir ailenin konumu hakkında şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl.
İmam Hadi aleyhisselamın faziletleri ve seçkin şahsiyeti özellikleri sadece Şia mezhebinin büyük alimleri ve şahsiyetleri değil, Ehl-i Sünnet'in de önde gelen büyük alimlerinin takdirle söz ettikleri konulardır. Örneğin Mekke'nin Maliki fakihlerinden Nureddin İbni Sabba, İmam Hadi aleyhisselamın kişiliğinin azameti hakkında şöyle diyor. Fazilet ve erdemin onurlu zirvesi, Ebu Hasan Ali Hadi galaksilere uzanıyor ve faziletlerinin kapsamı gökteki yıldızlara varıyor ve en onurlu olanları onun nezdinde olmayan hiçbir fazilet yoktur ve onun zatının cevherinde seçkin özelliklerine eşsiz hale getiren kerametler yatmaktadır ve onun zatı her türlü kusurdan arınmış ve iyi halka ve dengeli ve ölçülü siyere kavuşmuştur. Hadi'nin zatında İslam peygamberinin huyuna ve alevi adete uygun vakar, fıkı, takva ve bilgelik yatmaktadır. Hadi, yüce azim ve himmetten yararlanıyordu ve hiç kimse konum ve makam bakımından ona ulaşamıyordu.
Tahran Radyosu.
İmam Hadi aleyhisselam sevgili babası gibi 8 yaşında imamet gibi yüce ve emsalsiz bir makama nail oldu. Fakat geçen bölümde de belirtildiği üzere dar görüşlü ve kısıtlı bilimleri olan ve bu gibi konularda yüzeysel düşünen bazı çevreler yaşı küçük olan bir çocuğun toplumun önderliği konumuna yerleşmesini çok zor benimseyebiliyordu. Gerçekte bu gibi insanlar için esas kriter akıl ve bilgelik değil, yaştı. Oysa insanların hakiki değerini ve kişiliğini belirleyen kriter akıl kriteridir. Kuşkusuz bu akıl da rivayetlerde belirtildiği üzere Allah'a kulluk etmeye ve tapmaya yarayan ve insanları ebedi cennete doğru uzanan yola doğru hidayete erdiren akıldır.
Bundan başka esas kriterlere yaş olan zümrenin yüzeysel bakışının reddinde geçen bölümlerde de Hazreti İsa'nın beşikte şöyle dediğini anlattık. Ben Allah'ın kuluyum ve o beni peygamber olarak seçmiştir. Allah Teala yine Hazreti Yahya'yı çocuk yaşta peygamber olarak seçti. Bu söylediklerimizi tekrar gündeme getirmek ve hatırlatmaktan amacımız ise zihinleri ve akılları İmam Hadi'den Şia'nın inanç manifestosu olarak miras kalan en mükemmel ziyaretnamelerden biri için hazırlamaktır.
Muteber rivayet kaynaklarında belirtildiği üzere Musa bin Ümran Nahai adında seçkin Şia şahsiyetlerden biri İmam Hadi aleyhisselamdan imamların melekuti mezarlarını ziyaret etmek üzere kendisine her açıdan mükemmel olan bir ziyaretname öğretmesini istedi. İmam Hadi aleyhisselam Musa bin Ümran Nahai'nin talebine olumlu cevap verdi ve ona Camia-i Kebire adlı ziyaretname öğretti. Bu hareket hesaplı ve güdümlü bir hareketti. Zira Abbasilerin tüm çabaları ve komploları, kalpleri fetheden İslam peygamberinin Pak hanedanına mensup olan insanların seçkin ve üstün şahsiyetlerini kendilerince kırmak ve halkın onlara yönelmelerini engellemekti.
İmam Hadi aleyhisselam Abbasilerin bu şeytani komplolarını kırmak için Camia ziyaretnamesinde Ehl-i Beyt fertlerinin konumunu, Ehl-i Beyt'in en sıkı düşmanları ve Resulullah'ın hanedanına pek inanmayan zümre için hayal etmeleri bile zor olan bir şekilde beyan ediyor. Bundan başka Camia ziyareti bir nevi İmam Hadi aleyhisselamın başta Ehl-i Beyt'in parlak imajını zedelemek için elinden gelen her türlü düşmanlığı ve barbarlığı yapan mütevekkil olmak üzere zalim Abbasi halifelerin despot uygulamalarına karşı açık ve kesin tavrıydı. Mütevekkil Ehl-i Beyt düşmanlığını beyan etmek ve göstermek için birkaç kez İmam Hüseyin aleyhisselamın melekuti türbesini ve kubbesini yıkma talimatı verdi ve o hazretin mezarını tahrip ettikten sonra bürgenin toprağının altını üstüne getirdi ve üzerine su açarak İmam hayranlarının onun mezarının etrafında toplanmasını engellemek istedi.
Değerli dostlar, şimdi sizi bu emsalsiz ziyaretnamenin bazı bölümlerini dinlemeye davet ediyoruz. İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyuruyor. Selam olsun siz nübüvvet hanedanı ve risalet makamı ve meleklerin gelip gittiği ve vahiylerin nazil olduğu ve rahmet madeni ve ilim hazinedarları ve sabır nihayeti ve kerametin kökleri ve ümmetlerin önderlerini.
Kuşkusuz bu denli seçkin ve eşsiz özelliklerin gündeme getirilmesi, İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlerinin sahip oldukları özelliklerin kemal ve erdemin durumda olduğunu ve başka hiç kimseyle mukayese edilemeyeceğini ve onları her açıdan seçkin hale getirdiğini gösteriyor. İmam Hadi Aleyhisselam camia ziyaretinin bir başka bölümünde Risalet Hanedanı'nın hidayete ve kemale erdirme rolüne işaret ederek şöyle buyurmakta. Selam olsun hidayet liderleri ve karanlıkların meşaleleri ve takva bayraktarları, vakıl ve düşünce sahipleri ve insanların sığınağı ve peygamberlerin varisleri ve davetin üstün örnekleri ve modelleri ve Allah'ın dünya ahiret tüm insanların üzerinde hücretine ve Allah'ın rahmeti ve bereketleri onların üzerine olsun.
Beşeri tarihin geçmiş ve şimdiki çağda inkar edilemez deneyimleri sadece İslam dünyasında değil, diğer hiçbir dinde, tarikatta ve ideolojilerde hiçbir dini liderin, hiçbir boyutta ve hiçbir alanda İlahi seçkin İslam önderleriyle kıyaslanamayacağını gösteriyor. Nitekim tarih boyunca da beşeriyetin her türlü itikadi, ahlaki, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi alanda yaşadığı krizlerin ve sorunların sırrı da ilahi peygamberlerin gerçi varisleri olan bu seçkin insanları izlememelerinden ibaret olduğu anlaşılıyor.
İmam Hadi Aleyhisselam bu gerçeği şöyle beyan ediyor. Selam olsun Allah'a davet edenlere ve ilahi hoşnutluğa doğru hidayete erdirenlere ve Allah'ın emrini uygulayanlara ve Allah'ın dostluğunun mükemmel örneklerine ve Allah yolunda ihlasın bariz örneklerine ve ilahi emri ve men ettiklerini aşikar edenlere ve Allah'ın saygın ve yüce kullarına öyle ki hiç kimse söz ve amelde onları sollayamaz.
İmam Hadi aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 59. ayetine istinat ederek şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
Bilindiği üzere Resulullah'ın ehli beytinin sevgisi ilahi vahide de beyan edilen bir konudur. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle buyurmakta. De ki ben sizden risaletime karşı yakınlarımı sevmenizden başka hiçbir mükafat istemiyorum. Bu ayete göre Allah sevgisiyle Resulullah'ın hanedanı sevgisi arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Ve kim bunun tersine hareket eder veya düşmanlık ederse Allah'ın emrini göz ardı etmiş olur ve böyle birinin Allah'a iman ettiği konusunda kuşku duymak gerekir.
Gerçekte İslam peygamberinin pak hanedanını sevmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isteği olmaktan ziyade ilahi iradeden ve istekten kaynaklanır ve bu fermanı veren Allah'tır. Ki bu da Yüce Allah'ın İslam peygamberinin hanedanına özel inayeti olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Allah-u Teala böyle bir fermanı bundan önce hiçbir peygamber için vermemiştir.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetlerimizi parstudy.ir adresinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erib.ir adresinden bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı olarak tanıtırken iç ve dış düşmanlara karşı sabır ve direnişin İslam'ın talimatı olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Elbette bugün bizim ve İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı Amerika'dır. Elbette ki bizim az düşmanımız yok fakat hepsinden daha habis ve daha inatçı olanı Amerika'dır. Amerikalı yetkililer hem yalancılar hem kurnazlar, utanmazlar, açgözlüler, şarlatanlar. Hareketlerini, söylediklerini siz dinleyin, göreceksiniz. Şarlatan gibi konuşurlar. Yani çeşitli çirkin ahlaki özellikler ve elbette bunun yanı sıra zalimler, taş kalpliler, şiddetle acımasızlar. Teröristler, yani tüm iyilerin sahip oldukları her şeyi bunlar tek başlarına sahipler. Yani böyle bir düşman bugün bizim karşımızdadır. Allah böyle düşmanlara karşı Resulullah'a talimat vermişti. Bi'setin başından Allah-u Teala peygambere sabırlı olmasını emretmiştir. Bi'setin başındaki surelerden olan Müddessir suresinde şöyle buyruluyor. Ve Rabbine dayan, sabret. Kendi Allah'ın için sabret. Yine Kur'an'ın ilk surelerinden olan Müzzemmil suresinde şöyle buyruluyor. Onların söylediklerine karşı sen sabret. Kur'an'ın diğer yerlerinde de mükerrer olarak bu anlam vardır. İki yerde şöyle buyuruyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hem Hud suresinde var, hem Şura suresinde. Bu yüzden talimat verilmiştir. Şimdi sabır ne demek? Sabır, oturup el elin üstüne koyup sonuçları ve olayları beklemek demek değildir. Sabır, yani direnmek, dirençli olmak, kendi doğru hesaplarını ve titiz hesaplarını düşmanın hileleriyle değiştirmemek. Sabır, yani kendimiz için çizdiğimiz hedefleri ezlemek. Sabır, yani moral ile hareket etmek ve devam etmek. Bu sabrın anlamıdır. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.